Ayrım 34, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 438. Toplantı bittiğinde Wallander, Nyberg ve Höglund'u odasına çağırdı. ''Aklımdan geçenleri okuduğunuzu düşünüyorum.'' dedi Wallander kapıyı kapattığında. ''Hiçbir şey söylemediniz. Bu yüzden o kez ona söylediklerimden daha fazlasını yapmamız gerektiğine katılıyor olmalısınız.'' ''Plastik kutu'' dedi Nyberg. ''Strom şatoda benzer bir tane bulabilirse çok memnun olurum.''
''Kesinlikle'' dedi Wallander. ''O plastik kutu elimizdeki en önemli şey ya da belki tek şey.''
''Ama plastik kutuyu bulsa bile onunla oradan nasıl çıkacak?'' diye sordu Höglund.
Wallander ve Nyberg birbirlerine baktılar.
''Düşündüğümüz şey doğruysa'' dedi Wallander. ''Yani Gustav Torstensson'un arabasında bulduğumuz plastik kutu bir yedek kutuysa onu verip asıl kutuyu alabileceğimizi düşündüm.''
''Aklıma gelmeliydi'' dedi Höglund. ''Yeterince hızlı düşünemiyorum.''
''Bazen Wallander'in gereğinden fazla hızlı düşündüğünü sanıyorum.'' dedi Nyberg sessizce.
''Plastik kutu birkaç saat içinde lazım olacak.'' dedi Wallander. ''Saat 3'te Ström'ü tekrar göreceğim.''
Nyberg gitti ancak Höglund odada kaldı.
''Ström karşılığında ne istedi?'' diye sordu.
''Emin değilim. Kötü bir polis memuru olmadığını gösteren bir belge istediğini söyledi. Ama bence bundan daha fazlası var.''
''Ne olabilir?''
''Bilmiyorum ama şüphelerim var.''
''Ve şüphelerinin ne olduğunu söylemek istemiyorsun öyle mi?''
''Henüz değil, kesinleştirene kadar olmaz.''
Nyberg saat 2'den hemen sonra plastik kutuyla Wallander'in odasına geldi. Kutuyu siyah iki çöp torbasına koymuştu.
''Parmak izlerini istemeyi unutma'' dedi Nyberg. ''Her şey olabilir, bardaklar, fincanlar, gazeteler.''
Yarım saat sonra Wallander plastik kutuyu arabasının arka koltuğuna koyup Sandskogen'e doğru yola çıktı. Deniz tarafından yağmur geliyordu. Arabasından indiğinde Ström üniformalı halde kapı eşiğinde bekliyordu. Wallander siyah çöp torbalarını kırmızı eve götürdü.
''Bu ne üniforması?'' diye sordu Wallander.
''Farnholm'in kendi üniforması. Kim tasarlamış bilmiyorum.''
Wallander plastik kutuyu poşetten çıkardı. ''Bunu daha önce görmüş müydün?'' diye sordu.
Ström başını iki yana salladı. ''Şatoda bir yerde aynısından olmalı. Hatta çok sayıda da olabilir. Bunu onlardan biriyle değiştirmeni istiyorum. Ana binaya girebilir misin?''
''Her gece orada devriye atmam gerekiyor.''
''Bu kutuyu daha önce hiç görmediğine emin misin?''
''Eminim. Nereden aramaya başlayacağımı bile bilmiyorum.''
Wallander bir an düşündü. ''Bir yerlerde soğuk hava deposu var mı?''
''Bodrum'da var.''
''Oraya bak ve Bernadelli'yi unutma.''
''Bu daha zor olacak. Silahlarını her zaman yanlarında taşıyorlar. Muhtemelen yatağa bile silahla giriyorlar.''
''Bir de Tolpin ve Obadiah'ın parmak izlerine ihtiyacımız var. Hepsi bu. Daha sonra belgeni alabilirsin eğer gerçekten istediğin buysa.''
''Başka ne isteyebilirim ki?''
''Bence asıl istediğin şey birçok insanın düşündüğü kadar kötü bir polis olmadığını göstermek.''
''Yanılıyorsun Nyström, yalnızca geleceğimi düşünüyorum.''
''Sadece bir tahminde bulundum.''
''Yarın aynı saatte aynı yerde'' dedi Ström.
''Bir şey daha'' dedi Wallander. ''İşler ters giderse konuştuklarımızı inkar ederim.''
''Kuralları biliyorum'' dedi Ström. ''Hepsi buysa basıp gidebilirsin.''
Wallander yağmurda arabasına koştu. Friedolf'un kafesinde durup kahve içti ve sandviç yedi. Sabah toplantısında bütün gerçekleri söylemiş olması onu endişelendiriyordu ancak gerekli olduğu anlaşıldığında Ström için bir belge hazırlamayı göze almıştı. Kendisinden yardım istemeye gelen Sten Torstensson'u hatırladı. Yardım talebini reddetmişti. En azından şimdi katillerinin ortaya çıkmasını sağlayabilirdi. Motoru çalıştırmadan arabasında oturup yağmurda koşan insanları izledi. Birkaç yıl önce Malmö'den eve sarhoş halde arabasıyla dönerken birkaç meslektaşı tarafından durdurulduğu geceyi hatırladı. Neyse ki Wallander'in sarhoş araba kullanmasını görmezden gelmişlerdi ve bu olayı kimseye söylememişlerdi. Wallander o gece sıradan bir vatandaş gibi muamele görmemişti. Cezalandırılması, görevden uzaklaştırılması ya da belki meslekten atılması gerekirken polis tarafından kayırılmıştı. Yani onu yolda zigzaklar çizerek giderken durduran polis memurları Peters ve Noren'e borçlanmıştı. Ya bir gün onlardan biri Wallander'e yaptıkları ayrımcılıktan dolayı fayda sağlamaya çalışırsa ne olurdu? Strom aslında bütün kalbiyle mesleğine geri dönmek istiyordu. Wallander bundan emindi. Gösterdiği düşmanlık ve nefret numaradan ibaretti. Hiç şüphe yok ki bir gün tekrar polis olmayı hayal ediyordu. Wallander emniyete döndü. Martinson'un odasına gittiğinde onu telefonda konuşurken buldu. Martinson görüşmesi bitince Wallander'a nasıl geçtiğini sordu. Strom Bernadelli marka bir tabanca arayacak ve birkaç parmak izi almaya çalışacak dedi Wallander. Bunu karşılıksız yapmasını aklım almıyor. Benim de ama sanırım Kurt Strom gibi birinin bile iyi bir yanı varmış. Yakayı ele vermekle hata yaptı dedi Martinson. Sonra her şeyi çok büyük ve önemli göstererek başka bir hata daha yaptı. Bu arada ağır engelli bir kızı olduğunu biliyor muydun? Wallander başını iki yana salladı. Kız küçükken karısı onları terk etmiş. Strom yıllarca kızına tek başına bakmış. Kızının bir tür kas hastalığı varmış. Ama sonra durumu o kadar kötüleşmiş ki artık evde kalması mümkün olmamış. Bu yüzden Strom onu bakım evine bırakmak zorunda kalmış. Hala elinden geldiğince ziyaret ediyormuş. Bunları nereden biliyorsun? Malmö'deki Roslund'u arayıp sordum. Strom'le karşılaştığımı söyledim. Roslund'un onun Farnholm şatosunda çalıştığını bildiğini sanmıyorum. Ben de bahsetmedim zaten. Wallander pencereden dışarı bakıyordu. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok dedi Martinson. Wallander yanıt vermedi. Sonunda Martinson'un bir şey söylediğini anladı. Ne dediğini duymadım. Tek yapabileceğimiz beklemek. Haklısın dedi Wallander. Ama şu anda benim için beklemekten daha zor bir şey yok. Wallander odasına dönüp masasına oturdu ve Stockholm'daki mali şubeden aldıkları Alfred Harderberg'in dünya çapındaki imparatorluğunu gösteren haritayı dikkatle inceledi. Haritayı duvara asmıştı. Baktığım şey gerçekten de bir dünya atlası gibi diye düşündü. Ulusal sınırların yerine ciroları ve nüfuzları birçok ülkenin bütçesinden daha büyük, farklı şirketler arasındaki sürekli değişen sınır çizgileri aldı. Çok çalıştıkları bir dönemde oldukları anlaşılan mali şube tarafından kendisine ek olarak gönderilen dünyanın en büyük 10 şirketi hakkındaki özeti bulana kadar masasındaki kağıtları karıştırdı. En büyük şirketlerden 6'sı Japon ve 3'ü Amerikan şirketiydi. 10. ise İngiltere ve Hollanda ortaklığındaki Royal Dutch Shell'di. En büyük 10 şirketin 4'ü banka, 2'si telefon, 1'i otomobil ve 1'i de petrol sektöründeydi. Diğer ikisi ise General Electric ve Exxon'du. Bu şirketlerin ne kadar güç sahibi olduklarını hayal etmeye çalıştı ama bu zenginliğin gerçekte ne anlama geldiğini kavraması imkansızdı. Harderberg imparatorluğuyla bile başa çıkamazken, üstelik Harderberg en büyük 10 şirkete kıyasla bir filin ayağının gölgesindeki bir fare gibiyken bu nasıl mümkün olabilirdi? Bir zamanlar Alfred Harderberg, Alfred Hanson'du. Wimmerby'deki küçük girişiminden sonra dünya çapında iş yapan, rakiplerini yenmek veya yok etmek için daima yeni savaşlar başlatan bir ipek giyen şövalye haline gelmişti. Görünüşte bütün yasa ve yönetmeliklere uyuyordu. Fahri doktoralarla ödüllendirilmiş saygın bir kişiydi ve bitmek bilmeyen servetinden bağışlar yaparak büyük bir cömertlik sergiliyordu. Björk onu İsveç'e yararları dokunan onurlu bir adam olarak tanımlarken genel kabul gören görüşü dile getirmişti. Ama bir yerlerde bir lekesi var diye düşündü Wallander. Eğer Harderberg'in katil olduğunu kanıtlayacaksak yüzündeki o gülümsemenin yok olması gerekecek. Düşünülmesi bile olanaksız görülen bir şeyi bulmaya çalışıyorum. Çünkü Harderberg'in hiç lekesi yokmuş gibi görünüyor. Hepimiz bütün İsveçliler onun bronzlaşmış yüzü ve gülümsemesiyle gurur duymalıyız. Söylenebilecek başka bir şey yok. Wallander emniyetten akşam 6'da ayrıldı. Yağmur durmuş ve rüzgar dinmişti. Eve döndüğünde holdeki ıvır zıvır postaların arasında Riga'dan gelen bir mektup buldu. Mektubu mutfak masasına koyup dikkatlice baktı ama bir şişe bira içene kadar açmadı. Mektubu okuyup bitirdiğinde hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olmak için tekrar okudu. Okudukları doğruydu. Bayba ona cevap vermişti. Mektubu masaya bırakıp kendini çimdikledi. Duvar takvimine bakıp günleri saydı. En son ne zaman bu kadar heyecanlandığını hatırlayamıyordu. Banyo yaptıktan sonra Ham Caddesi'ndeki pizzacıya gitti. Yemeğin yanında bir şişe şarap içti ve ancak biraz çakır keyif olduğunda bütün akşam Alfred Harderberg ya da Kurt Ström'ü bir kez bile aklına getirmediğini fark etti. Pizzacıdan uydurma bir melodi mırıldanarak çıkıp gece yarısına kadar sokaklarda dolaştı. Sonra eve gitti ve Bayba'nın İngilizcesinde yanlış anladığı bir şey olması ihtimaline karşı mektubu bir kez daha okudu. Uykuya dalmak üzereyken aklına Ström geldi ve hemen uykusu açıldı. Yapabilecekleri tek şeyin beklemek olduğunu söylemişti Martinson. Yataktan kalkıp oturma odasındaki kanepeye geçti. Ström İtalyan marka tabancayı bulamazsa ne yapacağız dedi kendi kendine. Plastik kutudan da bir şey çıkmazsa soruşturma ne hale gelir? İsveç'te yasa dışı bulunan birkaç yabancı korumayı sınır dışı edebiliriz ama hepsi bu. Harderberg ısmarlama takım elbisesi ve yüzünden eksik olmayan o gülümsemeyle Farnholm şatosundan ayrılacak ve biz başarısız bir cinayet soruşturmasının enkazıyla baş başa kalacağız. Her şeyi yeniden başlamamız gerekecek ve bu çok zor olacak. Olup biten her şeyi sanki ilk defa görüyormuşuz gibi incelememiz gerekecek. Böyle bir şey olursa davanın sorumluluğundan ayrılmaya karar verdi. Sorumluluğu Martinson devralabilirdi. Bu sadece makul değil, aynı zamanda zorunlu bir değişiklik olacaktı. Çünkü Harderberg'e yoğunlaşma konusunda ısrar eden kişi Wallander'di. Başarısız olduklarında Wallander enkazla birlikte dibe batacaktı ve tekrar yüzeye çıktığında sorumlu kişi Martinson olacaktı. Sonunda yatağa döndüğünde rahatsız bir uykuya daldı. Gördüğü rüyalar birbirine karıştı ve rüyalarında gülümseyen yüzlü Alfred Harderberg ile şaşmaz biçimde ciddi ifadeli Bayba'yı aynı anda gördü. Sabah 7'de uyandı. Bir demlik kahve yapıp Bayba'dan gelen mektubu düşündü. Sonra mutfak masasına oturup sabah gazetesindeki araba ilanlarını okudu. Sigorta şirketinden hala ses seda yoktu. Ancak Björk ihtiyaç duyduğu sürece polis arabasını kullanabileceğine dair güvence vermişti. Saat 9'dan hemen sonra evden çıktı. Sıcaklık donma noktasının biraz üzerindeydi ve gökyüzünde hiç bulut yoktu. Bir saat boyunca araba galerilerini dolaştı ve parasının yetmesini umduğu bir Nissan'ı uzun süre inceledi. Dönüş yolunda arabayı Store Torget'e park edip Store'a Öster Caddesi'ndeki müzik mağazasına yürüdü. Mağazada opera tarzında pek eser yoktu. Bu nedenle gönlü el vermese de birkaç arya derlemesini içeren bir CD almaya razı oldu. Sonra biraz yiyecek alıp eve gitti. Svarta Wegen'de Kurt Ström'le buluşmasına daha saatler vardı. Kurt Wallander, Sanskogen'deki oyuncak bebek evine benzeyen kırmızı sayfi evinin önüne park ettiğinde 3'e 5 vardı. Kapıyı çaldı ama açan olmadı, bahçede biraz dolandı, yarım saat sonra endişelenmeye başladı. İçgüdüleri ona bir şey olduğunu söylüyordu. 4'ü çeyrek geçeye kadar bekledi, daha sonra arabada bulduğu bir zarfın arkasına ev ve iş telefon numaralarını yazıp zarfı kapının altından içeri itti. Arabasına binip ne yapması gerektiğini düşünerek emniyete döndü. Ström tek başına hareket ediyordu ve dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Wallander onun zor durumlardan sorunsuz bir şekilde kurtulabileceğinden emindi. Ama yine de giderek daha fazla endişeleniyordu. Soruşturma ekibindeki hiç kimsenin polis merkezinde olmadığını öğrendikten sonra odasına gidip Martinson'un ev telefonunu aradı. Telefonu karısı açtı. Wallander'e Martinson'un kızını yüzme havuzuna götürdüğünü söyledi. Tam Svedberg'e telefon etmek üzereydi ki fikrini değiştirdi ve Höglund'u aradı. Telefona kocası çıktı. Höglund telefona geldiğinde Wallander Ström'ün randevuya gelmediğini söyledi. ''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu Höglund. ''Bilmiyorum'' dedi Wallander. ''Belki de hiçbir anlamı yoktur ama yine de endişeleniyorum.''
''Sen neredesin?''
''Odamda.''
''Gelmemi ister misin?''
Gerek yok. Yeni bir gelişme olursa haber veririm.
Wallander telefonu kapatıp beklemeye başladı. 5:30'da Starta Wagen'e dönüp el fenerini kapıya tuttu. Kapının altından zarfın bir köşesi hala görünüyordu. Yani Ström eve gelmemişti. Wallander'in araç telefonu yanındaydı ve Ström'ün Glimmingehaus'taki ev numarasını aradı. 1 dakika kadar bekledi ama telefona çıkan olmadı. Artık bir şey olduğuna ikna olmuştu. Emniyete dönüp o kez onunla temasa geçmeye karar verdi. Araç telefonu çalmaya başladığında Österle'den de kırmızı ışıkla durmuştu. ''Sizinle görüşmek için Stan Whedon isminde birisi aradı.'' dedi polis sandrolündeki görevli. ''Numarası var mı?''
''Evet var.'' dedi Wallander. ''Şimdi arayacağım.''
Yeşil ışık yandığında arkasındaki arabanın sürücüsü sabırsızca korna çaldı. Wallander arabayı yolun kenarına çekip Whedon'in numarasını çevirdi. Telefona seyis kızlardan biri yanıt verdi.
''Roger Lundin mi arıyor?'' dedi kız.
''Evet.'' dedi Wallander şaşırarak. ''Benim.''
''Stan, Üstad'daki dairenize gitmek için yola çıktı.''
''Ne zaman?'' ''15 dakika kadar oluyor.''
Wallander sarı ışık yanınca hızla yola çıktı ve şehre döndü. Ancak bir şeyler olduğundan kesin olarak emindi. Ström eve dönmemişti. Whedon, Wallander'in evine gitmeyi gerekli gördüğüne göre, Sophia, Whedon ile temasa geçip çok önemli bir şey söylemiş olmalıydı. Maria Caddesi'ne varıp park ettiğinde sokakta Whedon'in eski Volvo Duet'ini göremedi. Arabadan çıkıp beklerken Ström'ün başına ne gelmiş olabileceğini düşündü. Arkadaşının Volvo'su geldiğinde Wallander Whedon motoru durdurmadan kapıyı açtı. ''Ne oldu?'' diye sordu Wallander Whedon lime lime olmuş emniyet kemerini çözmeye çalışırken.
''Sophia aradı, kendini kaybetmiş gibiydi.''
''Neden?''
''Sokakta mı konuşacağız?''
''Endişeliyim.'' dedi Wallander.
''Sophia için mi?''
''Hayır, Kurtström için.''
''O da kim?''
''İçeri girsek iyi olur, haklısın, burada soğukta durmayalım.'' Merdivenlerden çıkarken Wallander, Whedon'in yine içki koktuğunu fark etti. Onunla bu konuda ciddi ciddi konuşmalıydı. İki avukatı kimin öldürdüğünü bulduktan sonra... Hala Bayman'ın mektubunun durduğu mutfak masasına oturdular.
''Ström de kim?'' diye sordu Whedon yeniden.
''Sonra anlatırım.'' dedi Wallander. ''Önce sen, Sophia ne dedi?''
''Yaklaşık 1 saat önce telefon etti.'' dedi Whedon yüzünü buruşturarak. ''İlk başta ne dediğini anlayamadım. Aklını kaçırmış gibiydi.''
''Nereden arıyordu?''
''Ahırların yanındaki dairesinden.''
''Kahretsin.''
''Fazla seçeneği olduğunu sanmıyorum.'' dedi Whedon sakalını kaşıyarak. ''Eğer doğru anladıysam ata biniyormuş. Birden yolda yatan bir kukla görmüş. Oradaki kuklalardan haberin var mı? İnsan boyunda olanlardan.''
''Bana anlatmıştı, devam et.''
''At durmuş ve ilerlemek istememiş. Sophia kuklayı yoldan çekmek için attan inmiş ama aslında bir kukla değilmiş.''
''Lanet olsun.'' dedi Wallander yavaşça.
''Bunu zaten bekliyormuş gibisin.
Sonra açıklarım, sen anlatmaya devam et.''
''Yerde yatan bir adammış, her tarafı kan içindeymiş.''
''Ölmüş mü?''
''Bunu sormak aklıma gelmedi, öldüğünü varsaydım.''
''Sonra ne yapmış?''
''Oradan uzaklaşıp beni aramış.''
''Ona ne dedin?''
''İyi mi söyledim bilmiyorum ama hiçbir şey yapmamasını, sabırlı olmasını söyledim.''
''Güzel, en doğrusunu söylemişsin.'' Whedon izin isteyip tuvalete gitti. Wallander hafiften bir şişe tıngırtısı duydu. Whedon geri geldiğinde ona Ström'den bahsetti.
''Yani yoldaki kişinin o olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu Whedon.
''Korkarım öyle.'' Whedon birden galeyana gelerek yumruğunu masaya indirdi. Bay Baliyapa'nın mektubu masadan yere düştü.
''Polis hemen oraya gitmeli. O şatoda neler oluyor böyle? Sophia'nın 1 dakika bile orada kalmasına izin veremem.''
''Tam da bunu yapacağız.'' dedi Wallander ayağa kalkarak. ''Eve gidiyorum.'' dedi Whedon. ''Sophia'yı oradan çıkarır çıkarmaz beni ara.'' ''Hayır.'' dedi Wallander. ''Burada kalıyorsun, alkollüsün, araba sürmene izin veremem. Burada uyuyabilirsin.'' Whedon neden bahsedildiğini anlamıyormuş gibi Wallander'a baktı.
''Sarhoş olduğumu mu söylüyorsun?'' dedi sonra.
''Sarhoş değilsin ama sınırı aşmışsın, başının belaya girmesini istemiyorum.'' Whedon arabanın anahtarlarını masanın üzerine bırakmıştı. Wallander onları alıp cebine koydu. Güvenlik için diye konuştu.
Ben gidince fikir değiştirmeni istemiyorum.
Aklını kaçırmış olmalısın. Ben sarhoş değilim.
Bunu döndüğümde konuşalım. Şimdi hemen gitmeliyim.
Kurtström umurumda değil ama Sofya'ya bir şey olmasını istemiyorum.
Sanırım senin için sadece bir seyis değil.
Evet öyle. Ama ona bir şey olmasını istemememin nedeni sadece bu değil.
Aranızdaki ilişki beni ilgilendirmez.
Çok doğru, seni ilgilendirmez.
Wallander gardırobunda bir çift kullanılmayan spor ayakkabı buldu. Birçok kez koşuya başlama kararı vermiş ama vakit bulamamıştı. Kalın bir kazakla yün bir şapka giydiğinde evden çıkmaya hazırdı. Viski şişesini alenen mutfak masasına koyan Viden'e
''Rahatına bak'' dedi. ''Sofya'yı düşün, beni değil.''
34. ayrımın sonu. Sayfa 451.